Ayrım 12. Sayfa 94. 11. Hayatı ciddiye almayanları hayat da ciddiye almaz. Gecenin bir yarısı aldığım uyku haplarının marifetiyle sızıp kaldığım yatakta adeta can havliyle doğruldum. Neler olduğunu kavrayamasam da, hatta gördüğüm rüyanın etkisi zihnimde sürüyor olsa da, kadife kadının söyledikleri, düşmanın savaş meydanına yaklaştığını haber veren bir gözcünün zamansız haykırışı gibi bir anda uyandırmıştı beni. Polis olduklarını söylüyorlar. Halbuki polis olduğunu söyleyen adamların er ya da geç kapımı çalacağını biliyordum. Karın durması, güneşin ışıması, Nusret'in ceket cesedinin bulunması gibi kaçınılmaz bir olaydı bu. Güya hazırlanmıştım. Güya ne olursa olsun soğukkanlılığımı koruyacak, işlediğim cinayetten bir habermiş gibi davranacaktım. Ama hazırlanmak başkaydı, yapmak başka. Çünkü polis olduğunu söyleyen adamlar hiç kapımı çalmamıştı. Çünkü annesinden kadife kadına yadigar kalan bu iyi aile çocuğu bugüne kadar hiç kimseyi öldürmemişti. Herkesin kendi halinde efendi bir adamdır diye düşündüğü bu sinsi mahluk daha önce hayatta en çok sevdiği kişiyi boğazlamamıştı. Çünkü kendi mesleğini bile yapmaktan aciz bu beceriksiz şahsiyetin daha önce hiç kanlı sırları olmamıştı. Yüzümdeki korkuyu gördüğü için kadife kadının da gözlerinde derin bir endişe. Neler oluyor Müştak Bey? Cesaret edip bunu bile soramadı kadıncağız. Ben de açıklamaya çalışmadım zaten. Nasıl? Polis mi? Şaşırmış adam numarası. Bundan sonra her sıkıştığımda başvuracağım riyakarlıklardan biri. Kendi paçasını kurtarmak için peynir ekmek yer gibi yalan söyleyecek bir katilin sıradan sahtekarlığı. Allah Allah, ne istiyorlarmış sabah sabah. Ellerimle sakin sakin gözlerimi ovuşturdum. Memleketin namuslu vatandaşlarına da uyku uyutmuyorlar canım. Saf kadının kahverengi gözlerindeki endişe kaybolmak üzere. Belki de şu hırsızlık meselesidir Müştak Bey. Geçen hafta mahalleye dadanan haramiler var ya, hani bizim kapıyı da zorlamışlardı. Zavallının kafasındaki en büyük suç hırsızlık. Çünkü onu sık sık hırsızlıkla suçlardı teyzem. Zaval, vallahi ben almadım hanımcığım, çocuklarımın ölüsünü göreyim. Ne zaman söylemişti bunu? Yıllar önce anneannemin yakut gerdanlığı çalındığında daha gencecik bir kızdı. Ben üniversitede asistandım. Nusret'le aşkımızın en ateşli zamanları. Anneannem için çok önemliydi bu takı. Ona ninesinden kalmış. Çok severdi ninesini. O yüzden teyzeme de onun adını vermişti. Şaheste. Teyzemin aksine çok iyi bir insanmış Şaheste Hanım. Anlata anlata bitiremezdi anneannem. Düğününde takmış bu gerdanlığı boynuna. Altın bir gerdanlığın yedi ucunda yedi kırmızı yakut. Küpelerinde de aynı kırmızı taşlar ama daha küçükleri, ismi bile vardı. Çeşmilal, suskun göz. Ya da sevgilimin ağlamaktan kan çonağına dönüşmüş gözleri. Her neyse işte, kadife kadının söyledikleri doğru çıkmıştı. Sonra Alzheimer olan anneannemin ilaçlarını sakladığı küçük çekmecede bulunmuştu. Çeşmilal. Sonra o gerdanlığı ben Nusret'e vermiştim küpeleriyle birlikte. Birine sevdiğimi söylemek benim için çok zordu ama kolayca hediye verebiliyordum. Babamın hislerini gizleyen ketum suratı, annemin sular seller gibi cömertliği, Allah'tan Şaheste teyzemin iftiracılığını almamışım. Nasıl da kendinden emin suçlamıştı kadıncağızı. Çıkar bakalım şu aldığın gerdanlığı. Zavallı kadife demek o günden bu yana en büyük korkusuydu hırsızlıkla suçlanmak, birinin malını almak. Oysa o görkemli konağın tek erkek evladı, Bahariye'deki beylerin en kibarı Müştak Bey, dün gece acımasızca birinin canını almıştı. Birinin mi? Hayır, bir zamanlar kadife kadının bile, tüh tüh Allah nazardan saklasın, birbirinize pek yakışıyorsunuz dediği daha o zamandan köşkün gelini olmuş Nusret'in. Hem de elimdeki mektup açacağını vahşice, hem de eski sevgilisinin kuğu gibi ince uzun boynuna saplayarak, hem de kimseye görünmeden, kimseye sezdirmeden. Kimseye mi? O zaman polis olduklarını söyleyen adamların kapımda ne işi vardı? Yoksa o telaş, o panik içinde bir iz mi bırakmıştım? Hayır, parmak izlerimi bulmaları imkansızdı. Silmiştim derginin içini, kapağını. Özene bezene sadece derginin kapağını mı? Kitabı da, perdeleri de, elektrik düğmelerini de, neredeyse bütün bir evi. Mutfakla çalışma odası hariç. Niye temizlemedim ki oraları? Çünkü telefon çalmıştı, çünkü paniklemiştim. Neyse, anlayacaktım, nasıl olsa sakin olmalıydım. Aklımdan geçen bu düşüncelerden habersiz hala kapıda bekliyordu kadife kadın. Daha ne kadar durdurabilirdim ki onu? Daha ne kadar geciktirebilirim ki bu yüzleşmeyi? Daha ne kadar bekleyebilirdi kapıda polis olduğunu söyleyen adamlar? Tamam kadife dedim, olan bitenden haberi olmayan kadıncağıza. Beyleri içeri al, ben de hemen geliyorum. Kadife kadının adımlarının yankıları koridorda çoktan kaybolmuş olmasına, pijamalarımı çıkarıp dün giydiğim pantolonumu, üstelik ütüsü var mı yok mu aldırmadan, hızla bacaklarıma geçirmeme, hatta gömleğimi giyip düğmelerimi iliklemeye başlamama rağmen bir ses kulaklarımda inatla çınlamayı sürdürüyordu. Sahi onları kandırabileceğini mi sanıyorsun? Hayır, bu kadife kadın değildi. Başımı kaldırdım. Dün akşam banyonun aynasında karşılaştığım adamdı. Şimdi de gardırobun kapağındaki aynadan bana bakıyordu. Polis olduğunu söyleyen adamları sokakta, üniversitede, sorgu odasında hep seni beklerken bulacaksın. Onları kandırabileceğini mi zannediyorsun? İlgilenmez görünerek giyinmeyi sürdürdüm. Yüzüme bak diye uyardı sertçe. Görmezden gelerek bu işten yakanı sıyıramazsın. Sesi azarlamaya dönüşmüştü. Kendini kandırma, sen bu işi beceremezsin. Zayıf olduğunu ikimiz de biliyoruz. Karakterin zayıf, kişiliğinde sorun var. Adam konuştukça sesi babamınkine benziyordu. Galiba terlemeye de başlamıştı. Bu düşük karakterinle devlete karşı mı geleceksin? Devletin memurlarını aldatmaya mı çalışacaksın? Ben milli emlakta çalışırken ne sahtekarlar gördüm. Hepsi cebinden çıkartırdı seni. Ama kolyesi boyladılar sonunda. Aklını başına topla, derhal suçunu itiraf et. Bu memlekette polisten kaçılmaz. Bir an gerçekten de babam konuşuyor sandım. Bir an o hep konuştuğunda olduğu gibi kendimi yetersiz, beceriksiz, çaresiz hissettim. Bir an gerçekten de itiraf etmeyi istedim. Evet memur bey, katil benim. Dünyaca tanınmış, ülkemizin az sayıda yetiştirdiği değerli insanlardan tarih profesörü Nusret Özgen'i ben öldürdüm. Aklım başımda değildi ama yaptım. Mektup açacağını dün gece Topkapı Sarayı'nın açıklarında denizin karanlık sularına atarak. Aynadaki adam gülmeye başladı. Kahkahalarla gülüyordu, katılırcasına açıkça alay ediyordu herif benimle. Hayır, bu adam babam değildi. Babam asla alay etmezdi. Yaşamak ciddi bir işti. Laubaliliğin lüzumu yok. Hayatı ciddiye almayanları hayat da ciddiye almaz. Babam haklıydı. Beni ciddiye almayan bu adamı ciddiye almama gerek yoktu. Güçsüzlüğünü, başkasının hatalarını yüzlerine vurarak gidermeye çalışan zavallı bir suretti o. Benden daha beter bir ucube. Hayır dedim aynadaki sahtekara, teslim olmayacağım. Tek kelime bile itirafta bulunmayacağım. Güçleri yetiyorsa onlar itiraf ettirsinler. Umutsuzca başını salladı. Zavallı müştak, yanlış yapıyorsun. Onları kızdıracaksın, çok kötü olacak. Birden sesini yükseltti. Gerizekalı, görmüyor musun, canına okuyacaklar. Açıkça hakarete vardırmıştı işi ama ne yaparsa yapsın artık babama benzemiyordu. Benzeyemiyordu. Yüksek sesle konuşan zavallı bir adamdı işte. Bunu yüzüne haykırmak, belki de hakaret etmek, aşağılamak, hatta suratının ortasına bir yumruk indirmek istedim. Fakat bunları yapamayacak kadar aklım başımdaydı. Ben güçlü bir adamdım. Polislerin dikkatini çekmeye hiç niyetim yoktu. Seninle sonra görüşürüz diyerek sakince sırtımı aynaya döndüm. İşte olmuştu. Zayıf olduğumu iddia eden o takıntılı herif artık yoktu. Anneannemle iki kızının yan yana çektirdiği gümüş çerçeve içindeki sararmış fotoğrafa bakarak gömleğimin düğmelerini iliklemeye koyuldum yeniden. Müştak yalan söylemeyi hiç beceremez. Hayır, aynadaki adam değildi konuşan. Kimdi öyleyse? Anneannem mi, teyzem mi, annem mi? Hangisi söylemişti bunu? Üçünden biri olduğundan emindim ama kim? Dürüst çocuk da ondan. Bu annemdi işte. Onun her zaman yumuşak, her zaman uysal, her zaman şefkat dolu sesi. Ama yanlış duymuştum. Dürüst kelimesini kullanmamıştı. Terbiyeli çocuk da ondan. Teyzem burun kıvırmıştı. Çok belirgin olarak görmüştüm bunu. Anneannemin kulağına eğilerek salak da ondan diye fısıldamıştı. Benim gibi annem de işitmişti kız kardeşinin sözlerini ama duymazlıktan gelmişti. İlginç olan çok sevdiği koltuğunda iki kızının arasında oturmuş boş gözlerle bahçedeki havuza bakan anneannemin tepkisiydi. Sensin salak demiş gitti öfkeyle, bir kocayı bile elinde tutamadın. Arsızca gülmüştü teyzem. Ama bu aptal da sevgilisini tutamadı. Ne güzel bir kızdı Nusret, sonunda senin gerzek torununu bırakıp Amerikalara kaçtı işte. Akıllı kız. Hayır, böyle bir konuşma olmamıştı, olamazdı. Çünkü o zamanlar Nusret'i tanımıyordum. O zamanlar sadece Şaziye'ye, anneannemin boş gözlerle süzdüğü havuzun kenarında Şaziye'yi dudaklarından öptüğümde, fotoğraftaki üç kadının gözlerinde aynı suçlayan ifade, ağızlarında aynı ayıplayan cümle. Ama o senin kardeşin. Hızla döndüm. Aynadaki adam pis pis sırıtıyordu hala. Hayır, onu dinlemeyecektim. Yalan söylemeyi herkes gibi ben de pekala becerebilirdim. Hayır, ben ne dürüst ne de terbiyeli bir çocuktum. Ben rezil, alçan, dik alası bir adamdım. Örnek, insan babamın bütün ikazlarına rağmen vazifesini yapmamak salahiyetine sahip bir yurttaş. Bilimi umursamayan bir tarih profesörü, cinayet işleyecek kadar kötü biriydim. Üstelik küçükken de kardeşim sayılacak bir kızı dudaklarından öpmüştüm. Var mıydı daha ötesi?